partigiano.
Yürsel Hocam, Yürsel Tekin Oktay Hocamız her zaman elini taşın altına koyan, her dönemde Beşiktaş'a büyük destekler olan Yüksek Divan Kurulu üyesi. Sayın Hocam yayınımıza
doğruları
hoş geldiniz.
Doğruları duyabileceğimiz aynen. Bir isim Aygün abi.
Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Aygüncüm. Merhaba, nasılsınız?
Yılmaz Dilim'le beraberiz hocam. İyiyiz, saygılar sunuyoruz. Siz
selamlar.
İyisiniz.
Yılmaz Dilim'e de selamlar.
İyi hoş geldiniz hocam, iyi akşamlar.
Hoş bulduk.
Hocam tabii gündem yoğun, Beşiktaş'ta gündem yoğun. Şunu sormak istiyorum özellikle tabii ki çok büyük bedellerle kadroya katılmış olan futbolcuların 5 tanesi.
Kadro dışı.
Fransızca konuşanlar özellikle. Biraz futbola Fransız mı kaldılar, biraz kadro dışı kaldılar. Oradan başlamak istiyorum. Bu verilen karar doğru muydu sizce? Neden böyle bir karar alındı? Neler söylesin? Oradan başlayalım. Sayın Hocam, buyurun.
Şimdi verilen karar doğru muydu? Yani doğru demek mümkün değil. Hı hı. Hiçbir şekilde yani doğruluğu söylenebilecek bir şey değil. Çünkü yeni yönetim Ahmet Nurçebi'nin değişmesiyle alakalı sezon başından beri, sezon başlamadan bir muhalif harekete girişti. Hı hı. Dolayısıyla Temmuz ayında başladı bu. O zaman zaten takımın sahada performansı falan yoktu. Hiçbir şey yoktu ortada. Dolayısıyla transfer dönemi bir ciddi bir muhalefet hareketi başladı. Stadyumun önüne gittiler, yanılmıyorsam 16 Temmuz'du. Çok yaş ortalaması küçük bir grupla Ahmet Nurçebi aleyhine bağırılan bir düzenekle, bir oluşumla arkasına ciddi bir Çebi'nin de bunaldığı ortam çıktı ve seçime gidildi. Seçimde de yeni yönetim geldi. Şimdi Beşiktaş'ın sorunu bu 5 oyuncu Temmuz ayında sahada o performans falan filan bunlar yoktu. Kaldı ki bana kalırsa, hı hı, daha önce de konuşmuşuzdur, Beşiktaş'ın sezon başından özellikle Galatasaray maçı dahil olmak üzere geldiği, hı hı, çok ciddi bazı hatalı, hatta bazılarına göre de kasti, Şenol Güneş bunu dile getirmişti, hakem hataları ve yayıncı kuruluşunda bazı görüntüleri sakladığına dair, evet, iddialar vardı. Ben de özellikle Pendik maçı ve Galatasaray ile oynadığımız derbi maçında bu kanaate yani eriştim, ikna oldum çünkü baktıklarımla, gördüklerimle. Mesela işte beğenilmeyen, hoca değil denilen Burak Yılmaz takımın başındayken biz Galatasaray'ı Ali Samiyen'de 10 kişi ciddi ciddi yani sıkıntıya sokacak şekilde elimizden kaçırdık. 76'da o penaltıyı verselerdi Kole'nin kafa altı pasta topu kafayla buluşacağı bir pozisyon vardı. Icardi itti. O penaltıyı vermiş olsaydı hakem, çok net penaltıydı. Yani tartışma. O görüntüler daha sonra yayıncı kuruluşunun özetlerinde bile yer almadı. Adeta gizlendi. Çok tartışmalı bir pozisyon da değil. Yani çok net penaltı. Dolayısıyla orada Beşiktaş 2-1 kazanacaktı onun. Ve hani o gün futbolcular, bugün futbolcular aynı futbolculardı. Şimdi bir şey daha diyeceğim. Mesela bu futbolcular Beşiktaş'ın kağıt üzerindeki bonservis değerleri en pahalı futbolcular.
Evet, bu nasıl çıkacak peki bu işin içinden Sayın Başkan? Yani yeni yönetim bu işinden nasıl çıkacak?
Ya şimdi ya buna akıl sır erdirmek hakikaten yani 5-6 tane senaryo yazabilirsin bunu. Neden oldu? Nasıl oldu? Hani en basiti çok acemiler diyebilir.
Sevgili hocam en az zararla ayrılmak isteseniz bile zararın boyutu çok yüksek olacak.
Ya ayrılmanız mümkün değil.
Evet, bir de öyle bir görüntü var.
Beşiktaş'ın hepimiz biliyoruz Victor Ruiz olayı var. Carlos
evet.
olayı var.
Evet.
Ahmet Nur Çebi yönetime geldiğinde ilk yaptığı iş bazı oyuncular kadro dışı kaldı. Ve bazı oyuncuların parası da ödenmedi. Bunlardan bir tanesi Victor Ruiz'di. Ve geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce Hakan Gündoğar paylaşmış yayınında. Victor Ruiz'e ben mesela 5 milyon euro falan bir tazminat çıktı biliyordum, tahmin ediyorum. Çıkacağını da söylemiştim. Daha bırakıldığı zaman o zaman başkanın danışmanları vardı. Bizim camiada herkes birbirini tanıyor. O zaman arkadaşa dedim ki şeyin futbol bilgisi sadece Ahmet Nusay'ın futbol bilgisi çok olduğunu düşündüğü bir arkadaş danışmanlık yapıyordu. Ona da bakın dedim buradan ceza yersiniz yapmayın bunu dedim. Yani gerekirse isimlerini veririm. Dolayısıyla yok dedi hocam ya ceza gelmez. Dedim hiç bunun mümkün değil. İspanyol bir futbolcu. İspanya'daki usuller yani o Arjantinli falan Brezilyalı ne bileyim işte o tip bir ülkeden aldığımız farklı bir oyuncu da değil. Yani İspanya, işte İngiltere, İtalya buralarda futbolcu sendikalarının çok güçlü olduğu, futbolcu haklarının çok güçlü olduğu ülkeler buralarda bırakmazlar yani. Mutlaka yersiniz dedim. Ve nitekim yok demişlerdi. Şimdi Hakan Gündoğan'ın dediğine göre 8 milyon euro tazminat ödemişler.
Doğru.
Çok büyük para.
Evet.
Yani 8 milyon günkü, naklen yayın parası, naklen yayın parası gitti yani. Öyle deriz.
O günkü ayrılıkta ödenseydi Aygün abi 300 ile 500 bin euro arasında bir miktar olacaktı.
Çok büyük para.
Evet. Şimdi bir şey diyeceğim. Mesela bu Manchester'den gelen futbolcu var ya Bale.
Bale evet. Erik Bale.
Şimdi bu yani bunlar tehlikeli işler. Bakın orada FIFA Pro var. Yani futbolcular sendikasına üye o çocuk. Yani öyle oralardan falan kurtulmanız bu bizim tipimizdeki ülkelerde
kolay değil.
Bir şey olmaz diyoruz falan ama olmaması mümkün değil. Orada mutlaka cezai bedelleri var. Bırakmazlar yani. İngiltere'de futbolcular sendikasına üye bir futbolcuyu gelip burada efendim performansın düşük derlerse bu nedenle bırakırlarsa oynattığınız adamı. Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar bakın. Abu Bakar'ın sezon başından beri Beşiktaş'ta 22 maç oynamış. Elemeler, konferans ligi, Süper Lig dahil olmak üzere. 11 maç 22'nin 11 maçta gol atmış. 11 golü var. Ve 3 tane de asisti var.
Şimdi, 14 gole katkısı var yani.
Tabii şimdi performansın düşük derseniz burada
güler herkes.
Burada gülerler olmaz yani. Oradan bir şey yapamazsın. Şimdi bir şey diyeceğim size. Mesela Soma Spor'dan aldığı 6 milyon TL'ye.
O genç çocuk değil mi? Ortalıkta gözükmüyor zaten.
Evet. Daha hiç kadroya alınmadı.
O da çok enteresan hocam.
Tabii. Yani bu şimdi derler ki girecek adam sendikasında diyecekler böyle böyle bir futbolcu var ama hiç kadroda yok. Onlar da gelecekler soracaklar. Diyecekler ki nasıl oluyor bu? Yani siz bunun performansını beğenmiyorsunuz ama oynatıyorsunuz. Öbürü hiç kadroya bile girmiyor. Onu kadro dışı bırakmasınız derler. Ya.
Şunu soracağım hocam ya. Bu kadro dışı bırakmalarını sağlayan kişi Rıza Hoca mı?
Rıza Hoca'nın haberi yokmuş Aygün abi.
Hayır, tamam onu soracağım işte. Rıza Hoca mı? Rıza Hoca mı? Yoksa Sayın Aybaba ve Sayın Uçar mı? Veya başkan mı?
Şimdi Rıza'nın dediğine göre bir kere Rıza Çalınbay'ın haberi yok bundan.
Evet.
Ama yani, zaten geçici geldi oraya. Yani
olsun ama ya.
Yine sorulması
olsa,
gerekir kesinlikle. Tabii ki de.
Ya bunun yani hakikaten o kadar zor şeyler ki bunlar. Konuşmak o kadar zor ki.
Doğru, doğru.
Biz şimdi Rıza Çalınbay'ın teknik direktörün haberi olmadan ki birkaç kişi de bu olaya şahit olanların anlatımına göre bir tanesi Kayıt Seringiroğlu galiba konuşmuş. Samet Aybaba tesislere girmiş. Kimse Samet Aybaba'ya bakmamış. İşte böyle bir ilgi alaka göstermemişler gibi bir yorum yaptı Kaya Çilingiroğlu'nu dinlediysem doğruysa. Mesela bunlar falan çok yanlış işler. Şimdi siz bir teknik direktörün elindeki oyuncuları, teknik direktörün haberi olmadan, futbolcuların haberi olmadan, sosyal medyadan öğrenecek bir şekilde bunu yapıyorsanız zaten o kadro dışılar skandal ki de hani diyecek kelime bulamıyoruz ona. Diyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Zaten skandal. Bir de bunun yani yapılış şekline baktığınız zaman daha da kötü. Yani geride kalan futbolcuların saygısı kalmaz takımın hocasına.
Aslında şunu size söyleyeyim hocam. Herkes o zaman tabii ya Hürsel Hoca doğru söylemiyor dedi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Onana konusu.
Evet.
Siz Türkiye'de ilk bunu söyleyen kişi sizsiniz. Gerçek Onana alınmadı dediniz. Bakın bu çok enteresan. Siz yanlış Onana'nın transfer edildiğini söylediniz. Çünkü gerçek Onana'ya birçok kulübün teklifte bulunulduğunu o zaman söylemiştiniz. Alınan Onana'ya da şu ana kadar herhangi bir kulübün teklifte bulunmadığını siz ilk açıkladınız. Ve şu an kadro bırakılan futbolculardan biri de Onana.
Ama Aygüncüm orada da bir sıkıntı var. Şimdi mesela çocuk oynamadı daha. Niye kadro dışı bırakıyorsun?
Hocam onu Onana'nın performansından dolayı değil uyum sorunu nedeniyle. Yani oraya performans dayanıklılığından dolayı yapılmayan bir kadro dışı.
Ne uyumluymuş oynatacaksın ki uyum golü
takım içindeki
göreceksin.
Uyumsuzluk denildi ya bir açıklamasında Beşiktaş
ne uyumsuzluğu göstermiş acaba?
Tabii onların hiç
ne diyorsunuz hocam bu konuda?
Şimdi o ciddi bir şekilde transferdeki bazı sıkıntılar varsa onları kapatmaktan başka bir şey değildir. Orada adamı çıkarsın oynasın oynatmıyorsunuz. O zaman uyumsuzluk diyorsanız futbolda uyumsuzluk olur mu? Top aynı, evet. Kalenin boyutu da aynı, saha da boyutu aynı. Uyumsuzluk diye bir şey olur mu? Futbolda zaten biz birbirinden farklı dilleri konuşan, farklı futbol kültürüne haiz, farklı yeteneklere haiz olan oyuncuları bir araya getireceksiniz, uyum sağlayacaksınız ve onların performansını yükselteceksiniz. Uyumsuzluk diye bir şey olur mu? Neymiş mesela uyumsuzluk? Böyle bir şey olamaz. Yani komik bunlar. Parasını mesela şimdi bir şey söyleyeyim size. Bunun bedeli çok yüksek. Yani siz yaklaşık 12 tam bilmiyoruz. 12-15 milyon euro bantlarında bir uzun kontrat yapılmış.
Evet.
Ve 5.3 milyon euro transfer bonservis parası ödendi.
Evet, çok büyük para ödendi.
Bunu eğer ki bunu kadro dışı bırakıp onun sıpış sıpış gitmesini istiyorsanız zaten transferi öpmez etmiş olursunuz eğer bir usulsüzlük varsa. Bu da mesela hoş bir şey değil. Yani bu oynamıyor. Peki yani siz tekrar döneceğim. Tomaspor'dan aldığınız oyuncu daha 20 maçı geçti resmi maç. 20-21 tane resmi maçı var Beşiktaş'ın. Bir tanesinde bırakın oynaması veya bir dakika oynasın oradan girmesi. Hiç oyunda yok ve kadroda yok. Şimdi verilen parayla bakın mesela
Emrecan Bulut değil mi hocam Emrecan bahsettiğimiz Bulut. Emrecan Bulut.
Evet, evet, evet.
18'de yok ya. Evet. Kadroda yok.
Hiç kadroda yok. Yani şimdi o para 250 bin euro bantlarına geliyor 6 milyon TL. Şimdi bakın mesela dün bana birisi bunu söyledi. Küçümsedi o parayı 6 milyon işte TL falan. O iş öyle değil. Mesela Samuel Embagula diye bir oyuncu var. Ben evet, de onu örneğe verdim. Dedim ki bakın bu 200 bin euro bu çocuk Belçika U21'de oynuyor. Yani Belçika'nın U21'inde bu çocuk 19 yaşında. Yani o paralar öyle basit paralar değil. Sizin verdiğiniz 200-250 bin euroyu küçük görüyorlar ya. Yani bonservis de değil. Yani
evet.
Cilik, kırmızı gruptan iki alt kategoriden oyuncu alıyorsun. Ve 21 yaşında. Hani yaşı büyük de olabilir. Daha da büyük olabilir. Dolayısıyla bilemezsiniz. Çünkü o da enteresan. Yani iri yapılı 90 kilolara çıkmış. Futbolu bırakmış daha önce pandemide. Daha sonra tekrar başlamış. Şimdi o paralar az paralar değil. Ona 250 bin euro ver, hiç ortada olmasın. Ona işte 12-15 milyon euro para ver, onu da daha hiç oynatmadan uyum sağlamadı, dışarıda bırak. Bunlar tabii sıkıntılı işler. Yani bu kadro dışı o kadar enteresan ki 6 tane, 5 tane, 6 tane senaryo yapılır ve bunun hangisinin olduğunu bilmek çok zor. Ama bir şey daha söyleyeyim size.
Lütfen mesela, hocam.
Samet Aybaba, Fikret Orman zamanında göreve geldi. Teknik direktör olarak Suarezma, Ernst, Ekrem, öyle bir dizi, arka arkaya bir dizi bayağı futbolcu, 6 tane, 7 tane futbolcuyu kadro dışı bıraktılar. Kuvarizma da iyi zamanı. Yani ikinci gelişi değil. Bizden sonra o kadro dışı bıraktıktan sonra dalga geçti bir de o zamanki yöneticilerleri. Nerede oynuyormuş Kuvarizma falan. Birkaç aylığına ara yanılmıyorsam şeye gitti. Borçta bir takıma gitti. Döndü sonra 5-6 ay sonra Porto'ya gitti. Porto'da Bayern Münih ile çeyrek finallere
evet,
kadar
evet.
Banko top oynadı. Siz şimdi Samet Aybaba bunu ilk kez yapmadı aslında. Samet Fikret o zamanında da yapıldı. Beşiktaş'ta daha sonra ikinci bir yönetim değişiminde Ahmet Nurçevi zamanında da 5 tane 6 tane oyuncu kadro dışı bırakıldı. Mesela Lens, Adem Leic falan. Şimdi herkes sosyal medyada öyle bir algı yaratıyorlar ki hemen itibarsızlaştırıyorlar. Ya ne yaptı falan diyorlar. Ya o zaman da Lens aldınız. Yani kapona çıkarttınız oyuncuyu. O oyuncuyu Premier Lig'den aldı Beşiktaş. Ve 40 tane 50 tane Hollanda millisi var. Ya Hollanda milli takımının 40-50 kez milli olmuş oyuncusunu çöp yaptık.
Evet.
Adem Leic. Adem Leic Totti ile beraber oynamış. Beşiktaş'a da geldiği zaman yaşı da ileri değil. Adem Leic'i de aldık, yerin dibine batırdık. Onu da
hocam Enkudu izliyor musunuz?
Tabii izliyorum.
Değil mi hocam? Hocam kısa bir reklam arası diyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Tabii.
Tamam hocam, evet reklamlar.
Evet muhabir masası devam ediyor. Hürsel Tekin Oktay hocamızla beraberiz. Birkaç dakika sonra bir at yarışına gideceğiz hocam ama.
Hocama ben son Enkudu'yu sordum.
Enkudu da son durum dedim.
Harikalar yaratıyor şu anda Arabistan'da. Beşiktaş gibi futbolcudan ayrılabilmek için elinden geleni yaptı Aygün abi.
Evet, ne diyorsunuz hocam?
Ya şimdi az önce konuştuğumuz Osomaspor'dan alınan çocuk Solacık.
Evet.
Enkudu'yu bedava gönderdi.
Evet.
6 milyon TL'ye bunu aldın.
Tabii bonservisine de para vermiştik. Yanılmıyorsam 4-4,5 milyon euro. Yarısına mı %50'sine ortak olacak şekilde almıştık biz onu, yanılmıyorsam. Ama ciddi bir background'u var Enkudu'nun. Nitekim bizde de İsmail döneminde de çok iyi başladı. Şenol Hoca geldi. Onu gönderme listesinin içindeydi anladığım kadarıyla. Daha sonra kendi ağzıyla itiraf etti ki Enkudu da iyi dedi falan. Enkudu kaldı. Dolayısıyla bütün hocaların zaman zaman değerlendirdiği, zaman zaman da takımın motivasyonu iyiyken sahada Beşiktaş'a bayağı hamle yaptıran oyuncu oldu Enkudu. Dolayısıyla şimdi biz Enkudu'yu bedava bıraktık. Güven Yalçın ki bana göre çok özel yetenekleri var. Çok gelişmesi, hala yaşı genç, 21 yaşlarında hemen hemen o civarlarda ve yani gelişmesi daha iyi olması lazımdı ama çok özel yetenekleri var, çok iyi bir altyapısı var. Güven Yalçın'ı da beraber bıraktık. Şimdi
bu paraları kim ödeyecek hocam?
Nasıl?
Bu paraları kim ödeyecek?
Kim ödeyecek? Beşiktaşlar.
İstersen şöyle yapalım. Yani bu şimdi kadro dışı bırakılanların sorumluluğu da Ahmet Nurçevi dönemine ait, getirenler de çünkü oldu. At yarışına ne kadar kaldı Vedat? Bir bakayım Vedat'la bir at yarışına gidelim hocam. Siz çok kısa
tamam,
bekleteceksiniz.
Tamam.
Özür diliyoruz tekrar. At yarışımız var. Oraya gidelim. Ondan sonra sohbetimiz devam edecek. Evet, muhabir masası tüm hızıyla devam ediyor. Hattımızda da Hürsel Tekin Oktay hocam var. Hocam bu paraları kim ödeyecek?
Kim ödeyecek?
Yani yeni başkanı da günah değil mi? Öyle demek istiyorum ben.
Beşiktaşlar ödeyecek Aygün abi.
Yani Beşiktaş camiasını yeni seçen Hasan Arat'a biraz günah değil mi hocam?
Şimdi Hasan Arat'a kendi cebinden ödeyecek Hasan Arat.
Evet, Beşiktaşlar ödeyecek.
Beşiktaş ödeyecek zaten.
Cebinden ödese günah diyeceğim.
Ama bir de bir şey söyleyeceğim hocam, unutmayın lütfen. Bir de şeyi de kırdırmışlar. Tüpraş'ın şeyini de kırdırmışlar.
%50'sini
Yani 130 milyon TL'de öyle gitmiş. Yani hakikaten durum içler acısı. Öyle demek istiyorum. Buyurun.
Onu Ahmet Nurçevi kırdırıldığını söylemedi. Bir kısmın peşindi. Onu dedi bankalara olan vesaireden ödedik dedi. Ama suistimal varsa onu zaten yönetim kurulu kendisi şu anda mühür ellerinde, her şey ellerinde. Çıkarlar, bakarlar, suistimal varsa gerekli hukuki işlemlere başlarlar.
Hı hı.
Ama şurası mesela kayda geçen konularda şunlar. Mesela Cumhurbaşkanı'na gittim ben işte bütün yöneticilerin kendi döneminde zararlarından sorumlu olmalarını söyledim diye beyanatı vardı Ahmet Mürçebi'nin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip böyle bir öneride bulunup spor yasasına katkısı olduğunu söyleyip de o gün kendi üstünde bunu başarı olarak kabul ediyorsa, yani fikrinin, projenin başarısı, kendi dönemindeki zararları da ödemesi lazım. Mesela onana konusunda hakikaten komisyon kurulması lazım. Şimdi bir futbolcunun bir, ya da işe alacağınız bir insanın CV'sine bakarsınız. CV'sine baktığınız zaman oturmuyor. 5.3 milyon euro oturmuyor. Dolayısıyla her şekilde dünyanın her yerinden uzman da bilir.
Sevgili hocam, Tadiç pahalı geldiği için o paraları Tadiç'e vermeyip Onana'ya aldılar. Yani ben de bu hatırlatmayı yaparak devam etmek isterim. Tadiç'e o parayı vermemek için Onana'ya aldılar.
Tadiç o dönemde pahalı geldi ya, Fenerbahçe'nin aldı Tadiç. Ya Ahmet Mürçebi dedi ya, Sayın Başkan bu parayı sokağa tamam ben dedi, ondan dolayı vazgeçtim dedi.
Ya şimdi zaten bunlar futbolu da bilmiyor. O zaman yine Aygün seninle Oğan yayınımızın bir tanesi dedi ki, sadece futbolu bilen birisi olsa Tadiç Beşiktaş'a ihtiyacı olan oyuncu değildir, tartışılır dedim.
Evet.
Bana göre iyi bir oyuncu. Yani her takımın ihtiyacı olan bir oyuncu. Çünkü oyuncunun karakteri, hani kazanmak isteyen takım kaptanı, bantını taktığı zaman sırıtmayan,
sorumluluk alan bir oyuncu hocam.
Tabii. Bütün gereken, bir takım kaptanının alması gereken inisiyatifini hepsini alan ve deneyimli bir oyuncu.
Doğru.
Şimdi hani bizim bunları konuşmamız da aslında abeste konuşturuyorlar. Ajax'ta Şampiyonlar Ligi finali oynamış, genç çocukların kaptanlığı yapmış ve müthiş bir sahada performans göstermiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi bu oyuncuyu almamak bir kusurdu ama Fenerbahçe'ye gidecek alternatifi daha da direkt futboldan biraz anlasalar, o gün de konuşmuştuk Aygün. Direkt alman gereken bu oyuncu. Çünkü bize 10 birim katkı verecek de Tadiç, Fenerbahçe'ye 50 birim katkı verecek. Çünkü Zeko'yu aldıktan sonra, Arda da Real'e gittikten sonra Zeko'nun önüne araya top atacak adam ve kafasına top atacak adam lazımdı. Tadiç hem Zeko'nun arkasına gelip araya bırakan hem de kenara gittiği zaman kafasına top atan bir oyuncu. Ve aynı dili konuşuyor bunlar. Aynı kültürel haiz oyuncular. Dolayısıyla bizde 10 puanlık iş yapacaksa Fener 50-60 paramlık iş yapıyor. Yani dediği gibi Yılmaz'ın, bir de buna ödemediğin parayı ona ne veriyorsun?
Evet.
Yani o kariyerdeki Şampiyonlar Ligi finalinde oynamış bir Ajax'ın takım kaptanına vermiyorsun bu parayı. Lille'de bir maç oynamış. Hakikisi 22 maç oynamış. Lille'de bir maç oynamış adama sen 5.3 milyon euro bonservis ediyor. Skandal yani, skandal. Ama bir şey söyleyeyim. Bunu ben mesela spor bakanı olsam kesinlikle bu transferleri meclis araştırma komisyonu kurarım ve hepsini araştırtırım. Yani böyle Türkiye'nin bir kere döviz cari açığını tetikliyor bunlar.
Kesinlikle. Yani büyük para.
Ödediğimiz paradan bir artı değer yaratmanız lazım.
Yılmaz bir soru soracak ama hocam benim kafama takılan başka bir soru daha var, onu sormak istiyorum. Şimdi Rıza Hoca ile yapılan bir sözleşme vardı, o dün bitmişti işte biliyorsunuz, eğer uzatılmazsa
revize kısmı değil mi Aylin abi?
Yani böyle bir şey olabilir mi, hadi iki hafta daha revize edelim, yok hoca bulamadık bir hafta daha revize edelim, oraya doğru gidiyor. Nasıl görüyorsunuz bunu siz de uzun yıllar
Beşiktaş'ta revizenin anlamı yöneticilik nedir?
Yaptınız. Nedir yani bu, böyle bir şey olabilir mi? 15 gün daha uzattık, hadi hoca bulamadık bir hafta daha uzatalım, oraya doğru gidecek galiba. Ne diyorsunuz?
Şimdi Hasan Bey gelirken hep kurumsallıktan bahsetti. Bayern Münih modelinden bahsetti. O yanlış anlamış. Biz 2019'da Bayern Münih modelini ilk biz söz etmiştik. Ve kurduğumuz yapının bir futbol işletme modelinin Türkiye'ye örnek olacağı, hatta Bayern Münih'in önünde olacağını söylemiştik. Bizim kullandığımız Bayern Münih'i kullanmak istedi ama kurumsallıktan da bahsetti. İnanılmaz işler yapıyor. Mesela şimdi sizin dediğiniz gibi 18 Aralık 2023'te sözleşmesi yeni yönetim gereğince, bence Ahmet Nursevi gereksiz de yapmış onu. Yani bir yerde efendim jest yapayım yeni yönetime gibi korkak, ürkek bir sözleşme yapmış. Ya sen Rıza Çalınbay'a veriyorsun, daha önce Burak'a vermiştin. Burak'a verdiğin görevi Rıza Çalınbay'la yapıyorsan böyle opsiyonel işte 18'ine kadar karar verilsin falan. Ayıp yani Rıza'ya ait. Sizin geçmişine ait. Bunlar da geldi. Aynı az önce dediğiniz gibi. Ya biz 18'ine kadar karar veremedik mealinde. Yeni ojeyle ve anlaşamadık gibi. 27 Aralık çarşamba gününe kadar bu opsiyonu uzatalım. 27 Aralık karar verelim. Ya şimdi bunlar çok...
Ve araya Christmas geldi, ondan sonra 7 seneden olup karar verelim diyecekler.
Şimdi size bir şey soracağım. Hani konu Rıza Hoca'dan geldi. Teminki konuyla da aynı bağlantı. Şimdi diyor ki mesela Hasan Bey. Seçimden önce diyor bakın TV Bu'daki röportajında. Ben diyor Hans Filik'le konuştum. Hans Filik Ocak'ta gelebileceğini söyledi. Ben de tamam dedim diyor. Peki şimdi sorayım ben kendisine. Tamete de sorayım, ona da sorayım. Siz Hans Filik gelseydi Hans-ı Fili'ye sormadan 5 tane oyuncuyu tablo dışı bırakabilir miyiz?
İmkanı yok hocam.
Peki Rıza'yı niye yapıyorsun?
Rıza Beşiktaş'ın evladı hocam. Kol kırılır yen içinde kalır diye.
Şimdi ikincisini sorayım. Yani bu cevap şimdi siz geleneksel anonim hani millete yedirdikleri şeyi söylüyorsunuz. Hani gazeteci, radyocu olarak çok da doğru. Böyle anons ediliyor. Ama skandal bir şey. Şimdi başka bir şey daha sorayım size. Şimdi 3 tane Bayern Münih modeli dedi ya Hasan Arat.
Evet.
Şimdi bir kere şurada yanılıyor. Bayern Münih'in başkanı basketbolcu değil. Yani bir kere oradan hiç sakata düşüyor. İkincisi, şimdi Samet Sportif Direktör Rıza'ya sormadan futbolcuları kadro dışı bırakıyor. Tesise gidiyor. Feyyaz'la birlikte. Rıza Çalınbay da deplasmandaki Lugano maçından önceki basın toplantısında geldiler diyor. Böyle karar verdiler. Böyle öğrendim diyor. Hani ona sormadıklarını söylüyor. Herhalde bir bildikleri vardır diyor. Yani çok beyefendi gibi cevap veriyor. Aslında yani daha fazla şey konuşulması gereken. Hani ben teknik direktör olsam bunu kimse yapamaz. Gelecek oradan iki kişi, üç kişi. Şimdi sormak istediğim şeye size sorayım, size cevap verin. Şimdi Rıza, Samet, Feyyaz. Üçünü koydular değil mi?
Evet.
Hiyerarşik yapıda. Kim kimin üstünde?
En üst Feyyaz Hoca gözüküyor.
En üst Feyyaz Hoca gözüküyor.
Onun altında Samet Hoca. Samet Hoca, en altında Rıza Hoca.
Peki.
En üst çünkü Feyyaz Hoca, Feyyaz Uçar yönetim kurulu.
Yönetim
kurulu. Futbol şube sorumlusu.
Futbol şube sorumlusu.
Peki. Şimdi önce kararı Feyyaz verecek değil mi?
Doğru.
Sonra da Samet verecek.
Veya alttan gelen karara göre Feyyaz Hoca karar
şöyle
verecek.
Şöyle olacak. Yönetim Feyyaz Hoca'ya hocam iletecek.
Yok yok
Feyyaz
yok.
Feyyaz Hoca Samet Hoca ile konuşacak. Samet Hoca üçünü bir araya toplayıp üçü aynen bir karar alacak. Çok karma karışık hocam. Merdiven gibi açıkçası. İnsek mi çıksak mı bilemedim.
Şimdi karar veremiyorsunuz değil mi?
Evet hocam biz veremedik vallahi.
Ama sistem Türkiye'de bir oturmuyordu ondan.
Arada bir ben gazetecilik yapayım size sorayım. Peki kadro dışı kararını bence hani az önce bir şeyler dedim. Sizce nasıl oldu? Kadro dışı kararı nasıl oldu? Kim verdi sizce?
Bence Feyyaz Hoca verdi.
Acaba?
Evet.
Bence yönetim verdi. Yönetimin kararı üzerine Feyyaz Hoca ile Samet Hoca şimdi harekete geçti diye
Rıza Hoca'nın ben. Haberi yok.
Evet.
Rıza Hoca'nın haberi yok.
Rıza Hoca'nın haberi yok.
Yönetim yeni geldi. Yönetim yeni geldi. Daha tam ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Çünkü ne dedi Sayın Hasan Arat? Futbolla ilgili dedi. Her şey dedi. Feyyaz Hoca'ya ait dedi. Feyyaz Uçar'a ait dedi. Futbol şube sorumlusu dedi.
Ama Feyyaz Hoca da Feyyaz Hocam, sevgili hocam, Feyyaz Hoca da durup dururken böyle bir karar tek başına
acaba
alamaz.
Acaba şu olmuş olabilir abi. Mi? Orada bir toplantı yapıldı. Gittiler ya ikisi. Hem Samet Hoca gitti. Daha sonra da Feyyaz Hoca gitti. İlk bu şeyler aldıkları dönemde, mazbatalar aldıkları dönemde. O gün acaba Rıza Hoca, ya bunlarda bir sıkıntılar var dedi. Onun üzerine mi acaba bunlar bu kararı aldı?
Yok Rıza haberi olmadı.
Haberi olmadığını yani söylüyor. Hayır. Ya yani, bunlarla futbolcularda sıkıntılar yaşıyoruz falan
takım
filan.
Takım hakkındaki bilgileri.
Bilgi vermiştir de bunlar ona göre Rıza, mi değerlendirmiştir acaba?
Şimdi Rıza hiçbir zaman öyle bir demeç vermedi. Takımdaki kadronu ya bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Takımın 7 tane sakatı var ya.
Evet.
Yani
Afrika Kupası
var. Kendinizi antrenör yerine koyun. Yani ben yaklaşık 13 yıl antrenörlük yaptım profesyonel ve 300-400 maçta teknik direktör olarak yani son kararı veren kişi olarak kenarda kaldım.
Sizce yani nasıl oldu?
Tane,
sizce nasıl
7
oldu?
Tane sakatım varken 5'ini de kadro dışı bırak. Deli miyim ben?
Sizce nasıl oldu hocam?
Şimdi ben yine hiyerarşiyle alakalı senin hani çözemedik ya torba olmuş durumda. Şimdi Feyyaz en üstte. Şimdi söylüyorum. Feyyaz'ın futbol deneyimi Rıza'dan fazla değil.
Evet.
Ben Feyyaz'ı sevdiğim de bir arkadaşımız, kardeşimiz. Şimdi ben Feyyaz'ı bütün antrenörlük CV'sini biliyorum. Feyyaz bizim Fuat Yaman'ın yardımcısıydı Çanakkale'de Adenel'de. Daha sonra hep asistan olarak Göztepe, Denizli'de ve Beşiktaş'ta kısa müddet asistan hocalık yaptı. Sonra Malatya, Karşıyaka, Van Spor falan gitti. Bir sürü kulüp değişti. Ve en sonunda 2019'da Denizli Spor'a yanılmıyorsam Yücel İldiz'in yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Van Spor bitti. Şimdi Feyyaz'ın antrenörlük CV'si Samet'ten fazla değildir. İkincisi Rıza'dan hiç fazla değil.
Evet.
Şimdi eğer ki futbol hani biz Bayern Münih gibi olacağız diyorsak şimdi sen başkan basketbolcu. Bayern Münih'te yok böyle bir şey. Futbol yöneticisi düşünün mesela Uli Hoeneß yönetici teknik direktör Beckenbauer. Uli Hoeneß geliyor Beckenbauer'u sormadan kadro dışı bırakıyor. Olur mu böyle? Uli Hoeneß Beckenbauer varken yönetici yapamazsın.
Peki bir şey soracağım hocam. Sana sormadan, size sormadan bir kadro dışı yapılırsa o teknik direktörün o koltukta oturması sizce doğru olur mu?
Kesinlikle olmaz.
Ya. Ki zaten işte o yüzden iki haftalığı da kabul etti.
Revize konusunda bile bir hocanın kalmaması gerekir. Sevgili hocam muhtemelen üç ismin de Rıza Hoca'nın da Feyyaz Hoca'nın da Samet Hoca diyerek nitelendiriyorum. Üçünün de birbiriyle çok yakın dost, arkadaş, eski takım arkadaşları olmasından dolayı da biraz bu iyerşi hani sanki
çiğnenmiş olabilir mi?
Gibi hissediyorum sanki hocam, bilmiyorum.
Doğru hissediyorsunuz. O suistimale geliyor. Evet, Rıza evet. Hoca'nın bakın şimdi Samet'in de ben size böyle çok kaba taslak söyleyeyim. Samet'in de nereden baksanız 28 yıllık futbol hayatı var. 22 kez kulüp sözleşmesi yapmış. Ve yanılmıyorsam Türkiye'deki U21 ve U19 hariç o zaman herkes futbolu bırakan bir siyasi torpili olan Galatasaraylılar da çoktur böyle. Trabzonlu ve Galatasaraylılar. Federasyonda alt yaş gruplarında bir U21, U19 yaparlar. Ama mesela Samet Hoca'nın hiçbir mesela Beşiktaş'ın alt yaşında hiç çalışmadı Samet Hoca. Başka kulüplerinde çalışmadı. Daha sonra 28 yılda 22 tane kontrat yaptı. Bir Türkiye Kupası aldı Trabzonspor'la. Şimdi Rıza'ya baktığımız zaman Rıza çok kalıcı. Sivas Spor'daki çok uzun yıllar Sivas'ta kaldı. Sivas'ta Türkiye Kupası aldı. Sivas'ta 3 sezon 3 üst Avrupa'ya gitti. Mesela Beşiktaş'ın 3 sezon Sivas Avrupa Kupalarına giderken Beşiktaş 3 sezon üst üste gitmedi.
Doğru.
Yani şimdi Rıza Çalınbay'ın antrenörlük seviyesindeki dolgunluğu, dosyası Samet'ten de Feyyaz'dan da yüksek.
Kesinlikle hocam. Bizim
evet, evet, evet, doğru.
Rıza'nın böyle bir antrenörlük kariyeri varken mütevazi oluşunu, beyefendi oluşunu, iyi aldığı aile terbiyesi, iyi aldığı Beşiktaşlılık. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Samet de Feyyaz da Beşiktaş'tan gitti. Başka takımlarda oynadılar. Başka takımlardan geldiler. Ama Rıza Beşiktaş'ta futbola başladı. Beşiktaş'ta bitirdi. Hani şimdi kıdemse Rıza'nın orada olması lazım. Hani eğer ki Samet ondan büyük diye hani bilgi liyakat kıdemiyse Rıza en üst seviyede. Eğer ki adilik söz konusuysa, yaş bir kıdemi varsa, Samet onların başında olacaksa, o zaman Hasan Arat'tan da daha kıdemli olan bir kongre üyesi, divan üyesi, başkan olması lazımdır. Tabii.
Doğru.
Yani burada Rıza'ya suistimal ediliyor.
Kesinlikle hocam, doğru söylüyorsunuz.
Ve sosyal medyadan da aynı Hasan Arat'ın, bakın bu da acı bir şey, yani biz Beşiktaş'ın kökleriyiz. Yani ben 60 senedir Beşiktaş'ın neredeyse içinde yaşayan, hisseden birisiyim. Sonradan gelip başka takımlarda oynayıp Beşiktaş'a da gelmedim. Başka takımlarda da gidip top oynamadım. Antrenörlüğümü de Dardanel Spor'a gittiğim zaman Beşiktaş'ı temsil etmek için gittim ve Beşiktaş'ı temsil ettim. Beşiktaş için hocası dediler. Dolayısıyla şimdi biz bu konularda hassasız. Yani bizim değerlerimizin suistimal edilmemesi lazım. Rıza Beşiktaş'ta başladı, Beşiktaş'ta bitirdi. Yani burada bir de sosyal medyada Hasan Arat'a seçimde propaganda yapan, yani biz de var etsin kayıtları biliyoruz. Propaganda yapan hesapların Rıza'yı sistemli bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışması çirkin. Şimdi onların hepsini karşı karşıya alıp sormak lazım. Az önce size sorduğumuz soruyu. Hansi Flick olsaydı senin işte başkan dedi ki biz bu şimdi borsa ağzı şeyi seviyor aksanarak. Ocak ayında çıkmak istiyoruz 5 oyuncudan dedi, bu oyunculardan. Ya nereye çıkmak istiyorsun? Kağıtlar para verdin, kağıtlar çöp mü kalacak? Yani olur mu böyle bir şey? Çıkamazsın zaten. Yani tazminat tıkır tıkır verirler. Aa, herkesin parasını ödersin. Mesela 25 milyon bonservis değeri var değil mi? Bunların
evet, evet, evet, evet, evet, evet.
25 milyonu ödersin. Bir de yarın öbürsü gün o özellikle İngiliz'den, İngiltere Premier Lig'deki Finlisterli Bailey'den bir tazminat gelir. Ödemediğin paralardan da sıkıntı gelir. Bir anda 50 milyon euroluk olur. Yani öyle çıkalım çıkmayalım falan futbol takımında böyle laflar da çekin. Yani bu Rıza'nın konusu, Rıza Çalınbay'ın konusu çirkin bir hale geldi. Çocuğu suistimal ediyorlar. Çocuk diyorum çünkü bizim kardeşimiz o. Evet. Ben hocayken o bizim futbolcumuzdu.
Rıza hocamız da dünya iyisi hocam. Hiç sesini çıkarmıyor valla. Beşiktaş'a evet, zarar gelmesin
evet,
diye.
Evet. Bakın Samet teknik direktördü Fikret Orman'ın zamanında. Sonra birbirlerine girdiler. Samet Fikret Orman'ı mahkemeye verdi.
Evet.
Bakın Rıza yapmaz öyle. Rıza ne para konuşuyor ne bir şey yapar.
Hocam ekleyeceğiniz farklı bir şey var mı? Neler söylersiniz son olarak?
Yani kötü günler gözüküyor. Bir kere mali açıdan Beşiktaş'ın sorunu şu anda...
Hocam mali açı demişken hani bir paylaşım var. 2 Aralık Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 981 milyon. 14 Aralık 8 milyar 682 milyon. Aradaki fark 1 milyar 700 milyon hocam.
2 milyara yakın.
Şimdi o hani aldılar paraları gittiler Amerika'ya gibi bir şey değil. Öyle olduğunu sanmıyorum. Neticede Beşiktaş'ın borçlarını bir şekilde borçlarına gidiyordur. O suistimal varsa zaten yönetim onu bulacaktır. O normal bir şey. Neden normal bir şey? O Mayıs'tan sonraki transferler var ya, hı hı, transferlerin hesapları işleyen kısmıdır o. Yeni alınan hani Onana'nın parası vesaire. Evet. Dolayısıyla bir de o cari hareketlerde biliyorsunuz mali kongre ödelden önce yönetimler beceriksizliğini kapatmak için makyaj yaparlar.
Kesinlikle. Az para
verirler. Evet. O makyajlarla bir sonraki versiyonda atlar o misli yukarıya çıkar. Biraz öyle bir şeydir. Orada ben kötü bir şekilde yorum yapmak ve düşünmek istemiyorum. Düşünmüyorum. Ama tabii totaline bakarsanız bunların az önce konuştuğumuz gibi mesela Fikret Orman zamanında başlayan Ahmet Sunçeli ve Hasan Arat'ta bu kadro dışıların sistemli bir şekilde oluşuyor. Beşiktaş'ın harcadığı bonservis bedelli oyuncuları bedava gönderdikleri, yerini aldıkları, bakın yaklaşık 2012'den beri Kabataslak ben size söyleyeyim, kalem kağıt alsın, çıkartırlar 3 aşağı 5 yukarı. Buradaki zararları yaklaşık 11 yılda 200 milyon euroyu bulur. Futbolcuların bedava bırakılması ve yerlerini
büyük alınan para, çok büyük para.
Sirkülasyonla. Beşiktaş'ın da şu anda total borcu 200 milyon euro. 3 aşağı 5 yukarı.
3 aşağı 5.
20-230 milyon euro. Peki.
Hocam çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar.